İz düşüm.
Hoş geldiniz. Bu hafta da İz Düşüm başlıyor. Saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Türkiye'de İz Düşüm saati gelmiştir bir cuma gününde. Farklı bir sesle birliktesiniz. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a, Sedat Ağoğlu hasta olunca iş başa düştü. Evet, hocalarımızla bugün sohbet edeceğiz. Ancak öncelikle telefon numaralarımı size aktarmak isterim. +93 312 463 34 19 ve +93 312 463 34 21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz sayın dinleyicilerimiz. Programımızı biliyorsunuz sizler devamlı dinleyicilerimiz olduğunuz için iki bölümde ele alıyoruz. İlk bölümümüzde Avrupa Parlamentosu'nun aldığı son karardan bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran olacak. Kendileri Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim.
İkinci bölümümüzdeki konumuzu da anımsatalım şimdiden dinleyicilerimize. Cari açık ve işsizlik oranları açıklandı. Bunun üzerine konuşacağız. Kimle mi? Doktor Cahit Sönmez'le TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi kendileri. Evet, bakalım dönelim bu gündemimizi hayli meşgul eden konuya. Hocam biliyorsunuz Papa Ermeniler için Vatikan'da bir ayin düzenledi ve orada da Papa'nın soykırım çıkışı oldu. Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu bir karar aldı ve bu karar bizi hayli sarstı. Evet. Bunun üzerine konuşacağız. Dinleyicilerimiz zaten biliyorlardır. Şöyle biraz daha detaylandıracak olursak Avrupa Parlamentosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteledi ve Türkiye'ye geçmişiyle yüzleşerek tanıma çağrısı yaptığı kararı ezici çoğunlukla kabul etti. Hemen ardından Türk Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Avrupa Parlamentosu yeniden tarih yazmaya hevesindedir. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz dediler. Evet. Dün de Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen kararına rağmen yaşananları trajedi olarak nitelendirmeye devam etti.
Evet,
evet hocam, ne diyorsunuz bu konuda?
Bizim cevabımız son derece doğru bir cevap. Hı hı. Ve haklı olan bir ulusa, haklı olan bir millete yakışan bir cevap. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne Papa'nın söylediği kabul edilebilir, hı hı, ne de Avrupa Birliği Parlamentosu'nun yaptığı açıklama ve o açıklamalarda bizim kabul etmemizi istedikleri kabul edilebilir. Neden kabul edilemez? İsterseniz oradan başlayalım.
Evet.
Şimdi Papa'dan başlayacak olursak önce Papa'nın konuşmasında daha sonra bir tavzih var biliyorsunuz, bir düzeltme var. Diyor ki ben alıntı olarak o soykırım meselesini kullandım diyor. Evet, doğru. Orada bir soru sordular. O soru üzerine 20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapılmıştır demek durumunda kaldı. Doğru, ama dememesi lazım. Çünkü o mevkide, o makamda olan insanların hem davranışlarına hem de sözlerine son derece dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bu yanlış bir şeydir. Şöyle Yasemin Hanım, şöyle düşünün. Soykırımı kabullenmek için iki şey olmalı elimizde. Birincisi, bu konuyla ilgili açılmış herhangi bir mahkeme kararı olmalı. Mahkemeye müracaat edilmiş olmalı. Mahkeme yargılama yapmış olmalı. Hı. Yargılamanın sonunda da soykırım yapılmıştır, evet, kararının çıkmış olması lazım.
Evet.
Tıpkı nerede olduğu gibi Almanların Nazilere yaptıkları, Yahudilere yaptıkları gibi.
Doğru.
Tıpkı Bosna'da yapılanlar gibi.
Doğru.
Tıpkı Ruanda'da yapılanlar gibi.
Evet.
1915'te yaşanan olaylarla ilgili böyle herhangi bir mahkeme kararı yok.
Evet.
Mahkeme kararı olmadan buna soykırım demek doğru tanım değildir. Hı. Bunu Papa da söylese doğru değildir. Hı. Avrupa Birliği Parlamentosu da söylese doğru değildir. Herhangi bir ülkenin parlamentosu da söylese doğru değildir.
Evet.
İkincisi, elde somut deliller olur Yasemin Hanım.
Değil mi?
Fotoğraflar olur, filmler olur, şahitler sağ olur, onları konuşturursunuz, failler ortada olur ve henüz mahkeme safhası olmamış olur ama bu bütün dünyanın gözlerinin önünde olur. Ne gibi? Karabağ'da olduğu gibi.
Doğru.
Hocalı'da yaşandığı gibi. Bunlara bakarsanız böyle oldu. Bunun için biz bunu soykırım diyebiliyoruz. Biz diyoruz nitekim Hocalı'da yaşananlara. Tabii. Böyle bir durum da yok 1915 olayları
kaldı
için.
Kaldı ki hocam yani biz bu konuda çok açık davranıyoruz.
Tabii.
Her şey, bütün arşivlerimizi açıyoruz.
Kesin öyle.
Bir de bu konu üzerine gidilmesi konusunda da cesur davranıyoruz.
Tabii.
Ve sonucu her şekilde sırtlayabileceğimizi söylerken diaspora ve Ermeniler bu konuda çekinik davranıyorlar.
Doğru. Şöyle Yasemin Hanım, bizim tarihimizde veremeyeceğimiz hesabımız yok. Biz tarihimizle gurur duyarız. Yanlışlarımız varsa yanlışlarımızdan ders çıkarırız. Doğrularımız varsa doğrularımızla da iftihar ederiz.
Doğru.
Dolayısıyla bizim tarihimizden gocunacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim arşivlerimiz açık.
Açık.
Dikkat ederseniz Avrupa Parlamentosu'nun bize bir dayatması var. Diyor ki bunu tanıyın, Türkiye bunu tanısın, arşivlerini açsın. Şimdi burada bir tezat var. Şimdi arşivlerimiz açık bir kere. Hadi onu geçelim. Hadi arşivleri açtık, beraber açtık arşivleri. Geldi Avrupalılar da geldi, Ermeniler de geldi. Arşivden belgeleri inceledik. Belgelerden soykırım yapılmamıştır çıktı. O zaman bu alınan karar ne olacak?
Ya.
Önce arşivleri açalım, belgeleri inceleyelim karşılıklı olarak. Bir soykırım mıdır değil midir bir ortaya çıksın. Ortaya çıktıktan sonra bunlar konuşulsun.
Peki hocam o zaman
bu nedir?
Avrupa Parlamentosu bunu neye
nedir?
Dayanarak aldı?
Yasemin
yani orada
Hanım.
Parmak kaldıran insanlar hepsi böyle bir tarihi bilgi,
güzel,
bir araştırma, bir sonuca varmış insanlar
yok,
değil.
Yok değil, hiç ilgisi yok. Aksine tamamen Ermenilerin ve Ermeni sempatizanlarının klişeleşmiş fikirleri, klişeleşmiş düşünceleri Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı yayına yansımış vaziyettedir. Şimdi bunun altındaki imzayı görmeyin. Avrupa Parlamentosu demeyin.
Evet.
Bırakın şöyle, bunu kim yazdı diye sorun. Türkiye'de veya dünyada bu meseleyle ilgilenenlerin büyük bir kısmı bu Ermenilerin yazısı der. Çünkü gerçekten öyle. Ermeniler kaleme almış gibi taraflı,
yani
siyasi bir yazıdır. Şimdi bu barışa hizmet etmez.
Evet.
Papa için de bunu söylememiz lazım. Avrupa Parlamentosu için de söylememiz lazım. Barışa hizmet etmediği gibi mesela düşünün Türkiye'de 12-13 Nisan'dan itibaren, hele 15 Nisan'dan itibaren Türkiye özellikle bunu yoğun bir biçimde yaşıyor ve konuşuyor.
Evet.
Ve bu Ermenilerle Türkler arasında bizim tesis etmeye çalıştığımız dostluğu, güveni zedeliyor. Dostluğu, güveni yaralıyor. Biz bir adım atmak istiyoruz. Birlikte hareket edelim. Geçmişte yaşananları gündeme taşımayalım.
Adeta baltalanıyor değil mi hocam?
Kesinlikle
yani,
onu sağlar. İşte en kötü tarafı budur. Hı. Hem Avrupa Parlamentosu'nun kararı hem de Papa'nın yaptığı açıklama bu meseleye olumlu bir sonuç getirmekten daha çok tarafları sertleştirir, katılaştırır. Onlar biz haklıyız diye katılaşacaklar. Biz bize iftira yapılıyor diye katılaşacağız. Bu da aradaki uzlaşmayı önler. Dolayısıyla ne Papa'nın açıklamaları ne de Avrupa Parlamentosu'nun açıklamaları kabul edilebilir değildir.
Oysa ki Avrupa Parlamentosu'nun bu konuda araştırmayı teşvik edici olması gerekiyor.
Çok
değil
doğru,
mi?
Çok doğru. Şimdi şunu deseydi taraflar arşivlerini açsınlar. Bilim adamları ortak çalışmalar yapsınlar ve bunu bir sonuca bağlasınlar. Bizim istediğimiz zaten bu.
Evet.
Bu teklifi biz daha önce yaptık. Hatta 2001'de, 2005'te iki tane komisyon kurduk Ermeni-Türk tarihçilerden oluşan. Fakat bunlar yürümedi. Yürümeyişinin sebebi Ermenilerdir. Gelmediler. Belge getireceklerdi, getirmediler. Getirmeyince dağıldı. Olabilir. Bir iki denemede başarısız oldu diye devam edilmemezlik olmamalı. Gene devam edilmeli. Devam edilmeli ama bu böyle dayatmayla olmamalı. Yani taraflar bütün samimiyetle yaklaşmalı, önyargılardan uzak olmalı. Burada bir şey var, bunu görmemiz lazım Yasemin Hanım. Bu Ermenilerin 1915 olaylarının 100. yılına çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını gösteriyor. Bakın daha Nisan'ın 24'üne kadar bu gündemde kalacak. Evet. Amerika Başkanı'nın konuşmasından sonra gündemden düşecektir.
Bir de onu bekliyoruz.
Ne konuşacağını bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Ermeniler de bekliyor, biz de bekliyoruz.
Ama mesela Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın konuşması önceden hazırlanmıştır. Biz Papa'nın bunu söyleyeceğini zaten biliyorduk.
Doğru. Şimdi bakın Papa önce, bunlar planlı, Ermenilerin çabalarını göstermeye çalışıyorum. Arkasından Avrupa Parlamentosu. Onun arkasından hemen aynı gün 15'inde yine Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf var. Genç bir hanımefendi. Onun bir açıklaması var. Diyor ki, işte demin sizin söylediğiniz, Papa'nın bunu söyleyeceğini bekliyorduk diyor. Evet. Ayrıca diyor, Başkan Obama diyor, defalarca diyor, 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiğini ve veya ölüme yürüdüğünü diyor. Öyle bir tabir kullanmış. Defalarca söylemiştir diyor. Bu bir gerçektir, tarihi gerçektir diyor. Bakın bunlar o mevkilerde olan insanların söyleyeceği şeyler değil. Bu dışişlerinin sözcüsü orada bir memur. Fakat ben çok iyi hatırlıyorum. 1981'de Ronald Reagan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı. Onun hukuk danışmanı vardı, Bruce Fein. Bruce Fein'in bir açıklaması var. Bunu herkes her yerde internette de bulabilir. Diyor ki Reagan döneminde biz bu meselenin aslını araştırmak istedik. Araştırdık Amerikan belgelerinde ve şuna ulaştık. Yapılan inceleme sonunda orada bir savaş yaşandığını, bu savaşta Osmanlı Devleti'nin haklı olarak bazı tedbirler aldığını, karşılıklı öldürmeler olduğunu, bu öldürmeler sonucunda Yasemin Hanım dikkat edin 2 milyon Müslümanın öldürüldüğünü, Ermenilerin kaybının da 500 bin olduğunu tespit ettik diyor.
Şimdi bu da 500 bin nerede?
Evet. Bu da Amerika'nın başkanının hukuk danışmanının açıklaması. Öbürü de Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün açıklaması. Hangisine inanacağız? Hangisi doğru? Bu mesele bilimsel bir mesele değildir. Bu mesele tamamen siyasi bir meseledir. Ve üzülerek söylüyorum bunu. Papa gibi aşağı yukarı 1,5 milyona yakın Katolik dünyasına ruhani liderlik yapan bir kişi bu siyasi olaya malzeme olmuştur. Bundan pişmanlık duyacaktır. Çünkü din adamlarının işi insanlar arasına barış ekmektir, huzur ekmektir, kaynaştırmaktır, kutuplaştırmak değildir. Ama bu açıklama kutuplaştırmaya yaradı.
O zaman hocam siyasi olduğu kadar ideolojik bir yönü olduğunu da söyleyebiliriz değil mi?
Papa'nın, şimdi Yasemin Hanım.
Dini biz, ve ideolojik.
Tabii şöyle söyleyelim, biz kabul etsek de etmesek de. Bu meselenin bir tarafı Hilal'le Haç kavgasına yani Müslümanla Hristiyanlık meselesine takılır. En azından Batı bu meseleyi büyük oranda böyle görür. Böyle gördüğü için de bundan kolay kolay vazgeçmez. Nitekim ben hep anlatırım bunu derslerimde, konferanslarımda da. Hocalı olaylarını anlatırken Hocalı olaylarına yardım eden bir Rus Tugay'ı vardı. O Tugay'ın komutanı. Toplamış bir gün önce Karabağ Harzali'ye girmeden önce askerlerini diyor ki burada diyor Türklerle veya başkalarıyla savaş yapmıyoruz. Burada yaptığımız savaş diyor Müslümanlarla Hristiyanların savaşı diyor. Bu sadece Ruslarda değil Avrupalıların da birçoğunda bu düşünce var. Evet. Ve bu konuda çok bağnaz davranıyorlar. Bu da bir yere kadar anlaşılabilir Yasemin Hanım. Neden? Gerek Selçuklu döneminde gerek Osmanlı döneminde siz söyleyin Avrupalıların ötekisi Türklerdi, Müslümanlardı. Ve hep karşılarında Osmanlı Devleti'ni gördüler, Türkleri, Müslümanları gördüler. Bunun için kafalarında Türklerle ilgili bir ön yargı var. Müslümanlarla ilgili bir ön yargı var. Müslümanlar mı yapmışlardır, Müslümanlar mı yaparlar? Bu anlayış hakim. Ya yapmışlar mıdır hakikaten? Belgelere bakalım, inceleyelim, bir sonuca varalım anlayışı yok. Böyle olunca da meseleye hep ön yargılı yaklaşıyorlar. Ön yargılı yaklaştıkları için de uzlaşma olmuyor.
Bu aslında böyle bir çığ gibi devam ediyor değil mi hocam? Bir kar topu gibi de büyüyor, evet. büyüyor yani.
Yasemin Hanım doğru. Şöyle çok fazla değil aslında.
Ha, şu dünyada, yaşadığımız son olaylar
tabii, tabii, da. Bizi üzüyor da. Biz ya, onun için böyle görüyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı üye sayısı 196'dır. Şimdiye kadar parlamentolarında 1915'teki Ermeni olaylarını soykırım olarak kabul edenlerin sayısı 20'yi geçmez. 20 civarındadır. Yani 196 nerede, 20 nerede. Fakat 5 bile olsa, 3 bile olsa bu bizi üzüyor. Çünkü bizim atalarımıza yapılmış bir iftiradır. Yaşanmış bir şey olsa biz bunu niye inkar edelim? Biz yapmadık ki bugün yaşayan insanlar olarak. Bu 1915'lerin 100 sene önce yaşanmış bir olay. Ne olduğunu gelin belgelerde, tarihte araştıralım bir sonuca varalım. Ama olmadan siz ön yargıyla Türkleri, atalarımızı katil ilan ederseniz bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Ermeniler bu meseleye sahip çıkıyorlar. Onların özellikle Ermenistan dışında yaşayan ve adına diaspora denen Ermenilerin hepsinin milli kimliklerini muhafaza edici unsuru bu meseledir. Buna hepsi sahip çıkıyorlar ve bu sayede milli kimliklerini muhafaza ediyorlar. Yoksa Fransa'dakiler kayboluyor, Amerika'dakiler kayboluyor, Rusya'dakiler kayboluyor. Kendi kimliklerini kaybediyorlar. Kaybetmemek için de 1915 olaylarına sarıldılar. Bu 1915 olaylarını adeta can kurtaran simidi gibi tutuyorlar. Ve buradan kendilerine milli kimliklerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Bu bir yerde anlaşılabilir. Onlara bir şey demiyorum Ermenilere. Oturulur, bir görüşme yapılır. Ama Avrupa Parlamentosu'nun, Papa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri sözcüsünün bu tür açıklamalar yapması halkımızı rencide ediyor. Çünkü bizim demin söyledim, tarihimizde verilmeyecek hesabımız yoktur. Dolayısıyla bizim atalarımıza da kimse bu bühtanı, bu iftirayı atmamalı, atamaz, atsa da tutmaz. Demin yayın girişinde siz söylediniz, bizim fikirlerimize saygı duyacaksınız. Fikirse saygı duyulur.
Bunu evet, dinleyicimize de paylaşalım. Evet. İtalya Başbakanı'nın bir açıklaması var. Türkiye olarak değerlerimize ve fikirlerimize saygı duymanız gerekiyordu. Ve aynı zamanda AB'ye girmek için de Avrupa toplumunun temel değerleri, fikirleri bunlardır. Bunlara saygı duyması gerekiyor bugün için Türkiye'nin. Bu da yani bugün için vurgusu, yani girene kadar
böyle. Yasemin Hanım, aldatmaca. Aldatmaca olduğu şuradan belli. Biz Avrupa Birliği'ni istiyoruz. Ne için istiyoruz? Adalet için istiyoruz. Hukuk devleti olduğu için istiyoruz. Demokratik değerlere bağlı olduğu için istiyoruz. Serbest piyasaya önem verdiği için istiyoruz. Efendim, insani değerleri, insan haklarını ön planda tuttuğu için istiyoruz. İfade özgürlüğü rahatlıkla yapılabildiği için istiyoruz. Şimdi eğer bir yerde bana bir iftira atılıyor da ben bu olmamıştır diyorsam, bu ifade özgürlüğüdür. Ve bunu ispat ederim.
Ama ben müfteri olmadığını oluyorum, değil mi? Ben,
şimdi benim fikrim yani, bu fikir değil. Tabii. Bu bizi mahkum etmedir. Bu bizi yargılamadır. Üstelik Avrupa Birliği bunu yapmıyor. Şunu da belirtelim bir de, izleyicilerimiz yanlış bir şeye kapılmasınlar. Bunun bağlayıcılığı yoktur. Evet. Bu Avrupa Birliği'nin o konuda takındığı tutumu belirlemekten başka bir öteye geçmez. Nitekim yeni de değildir. 1987'de zaten 1915'te yaşananları soykırım olarak kabul etti. 2000'de tekrarladı. 2002'de tekrarladı. 2005'te tekrarladı. Yani Avrupa Birliği'nin tavrı bilmediğimiz bir tavır değildir. Daha acı bir şey söyleyeyim size. Avrupa Birliği Parlamentosu 2012 ilerleme raporunda, bunu videoya da çektiler, video yayında yaptılar. 2013'ün başlarında yayınlandı bu. Ve orada bizim doğudaki bugün 19-20 ilimizi Büyük Kürdistan'ın bir parçası olarak gösterdi. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili tavrında dostane unsurları aramak oldukça zordur. Zor, bunu da burada zor söyleyelim.
Bir taraftan da işte 20 yıl önce Ermenilerin yapmış olduğu Hocalı soykırımını neden hiç gündeme getirmiyor?
Doğru. Yani. Çok güzel söylediniz. Madem öyle, tarafsız davranıyorsunuz. İdealleriniz bunlar Avrupa Birliği'nin. O halde taraflı davranmayacaksınız. Sadece Türklerin yaptığını söylediklerinizi gündeme getirmeyeceksiniz. Ermenilerin yaptıklarını da gündeme getirmeniz, taşımanız lazım. Hocalı'dan önce 1905'te bunlar tabii söylenmiyor.
Peki Hocalı'yı onlar kabul ediyor mu hocam?
Hocalı'yı onların kabul edebilecek bir şey yok ki. Filmleri var. Şahitler ortada. Efendim, belgeleri var. Mahkemeye gidilecek ve mahkemeden kesinlikle soykırım kararı çıkar. Onu inkar da edemiyorlar. Çünkü görüntüler elimizde. Ama 1905'te Azerbaycan'a yaptıkları katliam var. Eğer 20. yüzyılın ilk katliamını arayacaksanız, ilk soykırımını 1905'te aramanız lazım. Yine arkasından Ermeniler çıkar. Bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Bir de orada beni rahatsız eden bir şey var. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama.
Vaktimiz var hocam.
Orada diyor ki tarihinizle yüzleşiniz. Bakın, bu aldatmacadan ibarettir. Demin söyledim. Bizim tarihimiz bizim gururumuzdur. Biz hatamız varsa kabulleniriz. Hatamız yoksa da tarihimizde gurur duyarız. Ama esas Avrupalılar tarihleriyle yüzleşmeli. Bugün Cezayir'de yaşananları hepimiz biliyoruz. Gündeme getirmeyelim şimdi. Bunu taşımak istemiyoruz. Hı. Ruanda'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Bosna'da yaşananları, Srebrenica'da yaşananları biliyoruz. Evet. Ve bunlar mahkeme kararıyla soykırım olarak kabul edildi. Siz önce onlarla yüzleşiniz. Tabii. Onu bırakın. Efendim, Haçlı Seferleri dediğimiz nedir Yasemin Hanım? 1095'lerde başlayıp Selçuklular dönemi, sonra Osmanlılar döneminde devam eden, Anadolu'ya gelip Kudüs'ü kurtarma faaliyetleridir. Yağmanın tarihidir. Yıkmanın tarihidir. Efendim, bir de katletmenin tarihidir. Onlarla siz yüzleşin. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nda 10 milyon insan en az hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan hayatını kaybetti. Bunu Avrupalılar yaptı. Eğer yüzleşecek olursak, bizden önce Avrupalıların önce kendi tarihleriyle yüzleşmesi lazım. Elbette bizde varsa yüzleşecek bir şeyimiz, yüzleşiriz. Ama bu dayatmadır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir dayatmadır. Türk halkından gerekli tepkiyi görmüştür. Açıkça söyleyelim, Türk hükümetinden de gerekli tepkiyi görmüştür.
Kesinlikle. Az evvel haberlerde okuduk.
Evet, okuduğunuz
gerçekten. Sayın Davutoğlu'nun acıları paylaşmaya hazırız diyor ve Başbakan Avrupa Parlamentosu'nun kararı sonrası ülke liderlerine sesleniyor. Diyor ki tarih bilgisinden yoksun olarak
çok
milletimizi
doğru.
yargılamaya kalkanlara karşı boyun eğmeyeceğiz.
Çok doğru. Çünkü haksızlık var ortada. Yapılan bir iftira var. Bize Avrupa Birliği girme isteğimizi kullanarak bu iftirayı kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu ilk de değil. 2004'te Avrupa Birliği'ne girmek için Ermeni soykırımını tanıyacaksınız ve sınır kapısını açacaksınız diye dayatmışlardı.
Ya.
O dönemde de diretmiştik. Şimdi de direteceğiz. Hakikaten halk tabiriyle söyleyelim mi? Vız gelir tırıs gider.
Vız gelir tırıs gider. Peki hocam, buna belki yakın bir şey söylemiş Rıza Türmen, eski AHM yargıcı. Bu kararın Türkiye bakımından da bağlayıcılığı yoktur.
Yoktur,
yaptırımı
doğru.
da yoktur.
Doğru.
Başka parlamentolar bakımından da bağlayıcı nitelik taşımaz diyor.
Tabii.
Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Doğrudur. Tavsiye niteliğindedir bu kararlar. Nitekim alınan karara bakın. Şurada rakamı tam hatırlamıyorum ama şöyleydi galiba. 269'a 351. Yani 269 kişi bunun yanlış olduğunu, toplumlar arasında kin ve nefreti uyandıracağını, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine zarar vereceğini çıkmış orada söylemiş. İşte 351 kişi de 51 kişi de bunu kabullenmiş. Yani kendi içlerinde bile aslında bu konuda bir birlik yok.
Avrupa Hocam Birliği ne kadar güzel bir. Ya bu rakamı iyi ki verdiniz. Çünkü işte okuduğum haberlerde mesela ezici çoğunlukla vurgusu var değil mi?
Yok ya, arada 70 kadar 80 kadar
tabii,
fark
nerede,
var o kadar.
Çoğunluk bu mudur?
Bunlar da son derece normal dediğim gibi. Bakın Yasemin Hanım, ben gerek silahlı kuvvetlerde çalıştığım yıllarda gerek üniversite çalıştığım yıllarda aşağı yukarı Avrupa'nın birçok ülkesinde görevli olarak bulundum. Görevli olarak konferanslar verdim, dersler verdim, efendim seminerlere, sempozyumlara katıldım. Avrupalıların kafasında Türklerle ilgili genellikle bir ön yargı var. Ön yargıyı yıkmak çok zor bir iştir. Bu ön yargıdan dolayı Türklere karşı biraz taraflı davranıyorlar. Bunu yıkmamız lazım. Ama gelin kendimize de burada bir eleştiri yapalım. Ermeniler 100. yıl için, yani bu yıl için bunları yaşayabilmemiz için bizim uzun süredir çok ciddi bir hazırlık içerisindeydiler. Bunu biliyorduk. Bizim de böyle bir hazırlık içerisinde olup bunların bu faaliyetlerini boşa çıkarmamız gerekiyordu. Ama maalesef biz bunu yapamadık. Niye yapamadığa girersek çok fazla uzar, o meseleye girmeyelim. Ama yapamadık. Bizim çünkü hazırlığımız yeterli seviyede değildi. Bunu da söylemiş olayım.
Hocam peki Türkiye ile müzakerelerde bu konu gündeme getirilecek. Hukuki ve ekonomik bir sonucu yok fakat siyasi sonucu olacaktır değil mi? Siz de buna katılıyor musunuz?
Şimdi bakın. Bu mesele Türk dış politikasını çok ciddi boyutta etkiliyor. Ne bakımdan etkiliyor? Birincisi, bütün dünyada konuyu bilenler bilmeyenler açısından. Hadi bilenler etkilenmez ama bilmeyenler için. Mesela diyelim Guatemala devleti. Ne Türkleri tanır ne Ermenileri tanır kendi ilgisi yoksa. Şimdi böyle bir konuda bir karar alınırsa nedir bu diye merak ederse işi öğrenir. Merak etmese Türkler Ermenileri katletmiştir diye düşünür.
Kopya kabul eder.
Ve böylece bu bizim dış politikadaki imaj kaybımıza sebep oluyor.
Tabii.
Bu bizi üzüyor ama.
Tabii.
İkincisi, dış politikamız sürekli bir baskı altında tutuluyor bundan dolayı. Acaba bu parlamentoda önümüze bunu getirecek mi diye bir endişe taşıyoruz. Bir başka özelliği de özellikle Türkiye'ye dostane davranmayanlara adeta bir koz veriyor, bir fırsat veriyor bu olaylar. Düşünün Kıbrıs Rum kesimi soykırım yapılmamıştır demeyi suç saydı Nisan ayının başında.
Ya.
Halbuki bu konuda Perinçek davasıyla ilgili alınmış bir karar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki yapılmamıştır demek demeyi cezalandırmak ifade özgürlüğüne aykırıdır diyor bir yerde. Dolayısıyla buna rağmen bu kararı alırsanız bu karar gene mahkemeden dönecektir. Ama sırf düşmanlık olsun diye bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bizi ciddi ciddi sıkıntıya sokuyor. Bunu söylememiz lazım.
Hocam son bir iki soru daha soracağım.
Karar
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin parlamentoları içinde emsal teşkil eder mi? Bir de Türkiye-AB ilişkilerinin bundan sonra hangi yönde ilerlemesini bekliyoruz?
Tabii emsal teşkil etmez. Zaten tanımak niyetinde olanlar... Ermenilerin çabalarıyla tanıdılar. Kuruluşlarla beraber sayarsak 22 oldu. Devlet olarak sayarsak 20 ülke parlamentolarında 1915'te yaşananları soykırım olarak kabul etti. Ama onun dışında çok fazla olmadı. Gene de olacağını sanmıyorum.
İtalya ama devlet olarak bunu kabul etmediğini.
Etmedi. Dedi, evet doğru. Devlet olarak kabul etmedi. Ancak bazı kuruluşlar var. Onlar içerisinde evet bu soykırımdır diyenler var. Dediğim gibi yani 196 ülke içerisinde kabul edenin sayısı 20 kadardır. Evet. Daha fazla değildir bu. Ama bu bile önemli bir mesafedir. Niye? Demin söylediğim sebeplerden dolayı dış politikamızı sıkıntıya sokuyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi etkiler mi dediniz? Kesinlikle etkiler. Zaten 2004'ü ben bilerek söyledim size. 2004'te bu meseleyi karşımıza çıkardılar. Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız Ermeni soykırımını tanıyacaksınız dediler. Efendim bir de Ermenistan'la sınır kapısını açacaksınız diye bize dayattılar. Fakat zaten ilişkiler çok iyi yürümüyor biliyorsunuz. Hala Avrupa Birliği kendisini Avrupa'nın demokratik insani değerlerine bağlı bir topluluk olarak görmüyor. Bir, bunu söylememizde mahsur yok, Hristiyan kulübü olarak görüyor. Hristiyan kulübünün içerisine Türkiye'nin gelmesini de bu kulübün bozacağını, bu kulübün yapısına aykırı geleceğini düşünüyor. Bozmaz belki ama zaten çok iyi durumda da değil, onu söylememiz lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Sayın dinleyenlerimiz Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi konuğumuzdu. Kendisiyle bu konuyu konuştuk ve bundan sonra cari açık ve işsizlikle devam edeceğiz. Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. Gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda. Evet, sayın dinleyenlerimiz, Ali İhsan Yıldız size sesimizi ulaştırıyor bugün. Neslihan Değirmencioğlu programımızı hazırladı. Ne var ki Gülşen Ayvaz burada. Neslihan Hanım hastalandı. Sedat Bey hastalandı. O yüzden hepimiz çalışıyoruz biz. Evet, iz düşüm devam ediyor ikinci bölümüyle. Hocam hoş geldiniz. Az evvel ben isminizi zikretmiştim. Bir kez daha söylemek isterim. Doktor Cahit Sönmez, TOB Üniversitesi İktisat Bölümünden kendileri. Hocamızla işsizlik ve cari açık üzerine konuşacağız. Merkez Bankası tarafından 2 ay gecikmeli olarak da açıklanmış olan cari açık her ne kadar geçen yılın eş dönemine göre düşük gelse de bu yıl içinde yukarı yönlü harekete geçmiş görünüyor deniyor hocam. Geçen yılın ikinci yarısı itibariyle cari açıktaki gerilemede petrol fiyatlarının öngörülmedik düşüşü önemli rol oynamıştı. Ödemeler dengesi bize hangi mesajları veriyor?
Evet, şimdi ödemeler dengesi bir ülkenin bütçesi ile beraber içeride ne yaptığı, dışarıda ne tür iktisadi faaliyetler gösterdi ve bunların sonucunda ne kadar gelir elde etti, ne kadar gideri oldu, işte bütçede TL cinsi, ödemeler dengesi, döviz cinsi, bunu gösteren tablolar. Onun için ödemeler dengesini çok iyi okumamız lazım. Oradan gelen sinyalleri çok iyi dinlememiz lazım. Çünkü cari açık, yani daha doğrusu ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan cari açık makul seviyelerde olmadığı takdirde ne yazık ki yabancı sermaye bağımlılığınız artıyor demektir. Bu yüzden o detaylar neden açık arttı ya da diğer kalemlerde ne tür gelişmeler oldu, bunları çok sağlıklı okumamız lazım.
Biz hangi noktadayız hocam?
Şimdi ne yazık ki bizim bir kronik bir sorunumuz diyebiliriz cari açığa. Tabii burada enerji faktörü çok önemli. Ne yazık ki petrol ve doğalgaz üretemiyoruz. Onun için enerjide biraz bir dışa bağımlılık var. Büyük kısmı enerjiden kaynaklanıyor. Ancak bazı yapısal reformlar henüz tam tamamlanamadığı için ne yazık ki milli geliri oranladığımızda açığımızı %5'lerin altına çok fazla çekemiyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nda vurguladığınız gibi biraz daha gecikmeli geliyor bazı rakamlar. Şubat verisi geldi en son. Şimdi Ocak ayında 2 milyar dolar civarında iken cari açık ne yazık ki 3.2 milyar dolara çıkmış Şubat ayında. Ve 2 ayı bir arada değerlendirdiğimiz zaman da 5.3'ler seviyesinde bir cari açığımız var. Tabii bunu geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda biraz geri çekilme var. Çünkü geçen sene 6.3 milyar dolar idi.
Evet.
Şimdi tabii geçen sene biz çok yanıltmaması lazım. Çünkü ikinci yarı itibariyle petrol fiyatlarında ciddi şekilde düşüş oldu biliyorsunuz. Yani %50'ler civarında bir 100 dolarlardan 50 dolarlara gelen bir petrol fiyatları oldu. Tabii bu çok önemli bir etki.
Bize yansıması pek öyle olmasa da hocam.
Evet, ne yazık ki evet o pompa fiyatları dediğimiz şey çok fazla yansımıyor. Ancak bizim cari açığı kurtardı diyebiliriz. Şimdi bu rakamlara baktığımızda örneğin ihracatta bir azalma izliyoruz. Geçen sene ihracatımız 27 milyar dolar iken Ocak ve Şubat'ta şu anda 26 milyar dolarlara gerilemiş. İki temel faktör var ihracatın azalmasında. Bir iklim koşulları nedeni gıda yani daha az üretim alıyoruz. Yani verimlilik düşüşü doğru. Var ve bu yüzden işlenmiş ve işlenmemiş gıda ihracatı biraz azalıyor. İkinci unsur ise dış ticaret dengesi açısından baktığımızda ithalat fiyatları kurdan dolayı ithalat fiyatlarının artmış olması. Kur da olumsuz yansıyor, gıda olumsuz yansıyor ve böyle bir tablo karşımıza ne yazık ki çıkıyor. Şimdi tabii burada biraz önce vurguladığımız gibi eğer cari açığı makul seviyelere getiremez isek biz bu açığı yani cari açıkta bir döviz cinsinden bir açık olduğu için bunu neyle finanse edeceğiz? Yabancı sermaye ile finanse edeceğiz. Şimdi tabii yabancı sermayeyi ikiye ayırıyoruz. Bir doğrudan yabancı sermaye, bir de sıcak para olarak tanımladığımız portföy yabancı sermayesi. Şimdi doğrudan yabancı sermaye almak çok kolay değil. Müthiş bir rekabet ortamı, özellikle Çin ve Hindistan gibi iş gücü birim fiyatlarının çok düşük olduğu, diğer teşviklerin çok yoğun olduğu ülkelerle rekabet etmemiz biraz zor. Onun için biz maalesef, bu arada maalesef ve ne yazık ki
ne yazık
çok
ki
kullanıyorum.
Çok kullanıyoruz değil mi?
Evet, tabii şey bir konu olduğu için yumuşak karnı Türkiye
evet,
ekonomisinin.
Evet değil mi? Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı.
Evet, tabii ki biz sıcak para ile finansmana kalıyoruz. Sıcak para da mali piyasalara gelen biraz spekülatif dalgalanmalara neden olan bir sermaye türü.
Evet.
Şimdi burada bakınız Merkez Bankası yabancı sermaye ile yani daha doğrusu sıcak para ile finansman zorunluluğu nedeniyle Merkez Bankası bağımsız para politikası uygulayamıyor. Daha doğrusu para politikalarında hareket alanı daralıyor. Şimdi Şöyle kısaca değinecek olur isek, şimdi yabancı sermaye çekmeniz gerekiyor. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelmesi için TL enstrümanlarının getirilerinin yüksek olması gerekiyor. Ki Türkiye'yi tercih etsin diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran. Şimdi bu bağlamda tabii Merkez Bankası yabancı sermayenin iştahını arttırmak için faiz oranlarını belli seviyenin altına çekemiyor ne yazık ki. Ve bu bağlamda para politikalarında dahi önceliği sıcak paraya vermek durumunda kalıyor. İşte bu açıdan cari açık çok çok önemli. Peki bunu nasıl düşüreceğiz? Bir, enerjide dışa bağımlılığı biraz azaltacağız. Tamam, petrol ve doğalgaz fazla yok. Bu bir doğal kaynaktır zaten.
Ne yapabiliriz?
Yani ne yapabiliriz? Örneğin enerji, elektriğe daha sahip olduğumuz kaynaklara göre üretebiliriz. Örneğin güneş enerjisi olabilir, rüzgar enerjisi olabilir. Şimdi termoelektrik santrallar falan yapılıyor. Onun tabii ki birçok zararı da var. Onun için bu elektrik konusunu çözümlemek gerekiyor, yapısal reform. İkincisi
enerji dedik bir. İkincisi
üretimde yine dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Yani daha çok ara mal kullanırken yerli ara malların tercih edilmesi gerekiyor. Yani bizim ne yazık ki bakıyoruz ihracatımızda yaptığımız ithalatın %70'i ara mal.
Evet.
Yani ne yazık ki Denizli'de, Antep'te ya da diğer illerde üretim yapan aramal üreticisi örneğin iplik üretiyor.
Evet.
Ama tekstilci bu ipliği düğmeyi ya da Çin'den ithal ediyor. Neden? Çünkü fiyatları daha düşük olduğu için. Ve bu yüzden tabii ki aramalda da diğer yani Türkiye'de üretebileceğimiz aramallarda da maalesef dışa bağımlılık biraz daha yüksek
oluyor.
Burada
teşvik kime yapmamız gerekiyor hocam?
Evet, teşvik bu yapılması noktada gerekiyor. Sanıyorum 2 hafta önce hükümetin açıkladığı bir istihdam ve üretimi teşvik programı vardı. 11 maddelik. Orada gerçekten önemli olabilir, uygulanabilirliği yüksek tedbirler var. Eğer uygulanırsa ama tabii bunlar biraz zaman alacaktır. Kağıt üzerine kalmazsa üretimde ara mal ve ham madde üretimleri daha fazla artabilir ve diğer normal üretimde de yerli ara mal ve ham maddelerin kullanımı sağlanabilir. Yani o önemli bir program ve umut ediyoruz ki kağıt üzerinde kalmasın.
Tamam, enerji dedik, üretim dedik. Başka cari açık neye bağlı?
Üç, daha çok katma değer yaratmamız gerekiyor üretimde. Yani katma değeri yüksek mallara yönelmemiz gerekiyor.
Bunlar neden hocam?
Yani burada bakınız bir örneğin bor. Boru çıkarıyoruz ve birim fiyatı çok düşük bir bedelle ihraç ediyoruz. Ama bunu ithal eden ülke alıyor, bunu güzel işliyor. Daha farklı bir nihai mal haline getiriyor. İşlenmiş bir ürün haline getiriyor. Ve onu kat be kat üzerine bir fiyatla ihracatını yapıyor. Onun için biraz daha böyle katma değeri yüksek olan, tabii sektörler de çok önemli. Örneğin bizim hazır giyim, tekstil gibi konulara çok fazla yoğunlaştık. Artık onlardan öte biraz daha teknolojinin yoğunlaştığı sektörlerde de üretimleri arttırmamız lazım. Ve bu ürünlerin de ihracatını sağlamamız gerekiyor. Bu bağlamda katma değeri yüksek olan ürünlere de yönelmemiz kesinlikle
tekstil
gerekiyor.
Tekstil teknolojinin yoğun olduğu bir sektör değil midir hocam?
Yok.
Değil
yani tabii.
Nelerde teknolojinin yoğun olduğu?
Örneğin elektronik aletler çok fazla ileri teknolojinin kullanıldığı ürünler.
Bu konuda hali gerideyiz değil mi hocam?
Maalesef. Tıbbi cihazlar.
Kullanım konusunda harikayız da.
Evet. Hiç sormayın. Yani bir yerde rastlamıştım da geçen sene satılan akıllı telefon sayısı inanın hatta yanlış mı okuyorum acaba diye bir daha okudum. 10 milyon civarında sadece bir yılda akıllı telefon satılmış ki bunların büyük çoğunluğu ithal. Yani Türkiye'de de üretilen birkaç marka var. Tabii buradan zikretmemiz doğru değil.
10 milyon da zaten 5 milyon çocukların elinde. Evet, bir de öyle bir gerçek var.
Evet maalesef. Evet. Yani orada da mesela yerli üretilen birkaç marka var. Ama onlar da bütün parçaları ithal ediyorlar önce. Tabii. Yani burada sonuçta şu noktaya geliyoruz. Biz montajdan öte üretim yapmamız gerekiyor. Evet. Yani hep bir birim üretim için 0.70 birim ithalat yapıyoruz. Alıyoruz, bunları birleştiriyoruz. Daha sonra işte iç piyasa ya da ihracata yönlendiriyoruz. Oysa biz montajdan öte üretim yapmalıyız. Şu üretim yaparken de dediğim gibi katma değeri yüksek olan sektörler, teknoloji yoğun sektörler, Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi, işte yerli arama ham madde kullanılması gibi bu yapısal sorunlar çözümlendiği takdirde tabii belli adımlar atılıyor. İşte.
Onu soracaktım hocam. Yani biz üretim yapılsın diyoruz biz aramızda da yani büyüklerimiz bu konuda ne düşünüyorlar? Yani toplantılar, konferanslar neler konuşuluyor, ne tür kararlara varılıyor?
Yani tabii burada aslında Amerika hakikaten bir kez daha keşfedilmiyor. Belli şeyler var, konular var, yapılması gerekenler var. Ancak tabii bunlar için bir zaman gerekiyor. Artı çok fazla bir rekabet ortamı var. Yani onlarla mücadele etmek hakikaten biraz zorlaşabiliyor. Yani birim fiyatlarına baktığımızda, mesela iş gücü işveren üzerindeki maliyetlerine baktığımız zaman, mesela Orta Avrupa'da da Çek Cumhuriyeti'nden sonra en yüksek ülkelerden bir tanesi biziz. Yani bunu biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. Şimdi aşağı çekildiği takdirde, örneğin sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesine bazı aksaklıklar olabilir. Yani tabii o kadar girift bir olay ki domino etkisi çok yüksek.
Doğru.
Yani bir taş düştüğü zaman hemen tık tık öbürlerini etkileyebiliyor.
Evet.
Onun için böyle bir küreselleşme, yani bu küresel ekonomide hakikaten şu anda zorluklarını yaşıyoruz. Yani çünkü sizin yapabilecekleriniz var, yapmanız gerekenler var. Bunlar tamam belli şeyler, bunlar yazılıyor ama uygulanabilirliği, uygulama aşamasında biraz kontrol sizden çıkıyor. Tabii. Yani tamamen siz istediğinizi yapamıyorsunuz. Evet. Onun için biraz daha herhalde zamanla bu çözümlenecektir.
Cahit Hocam, son 10 dakika içerisindeyiz. Bir diğer konumuzsa bizim. Bunu da 10 dakika içerisinde yayarsak programımızı nihayetlendireceğiz. İşsizlik. İşsizlik kadınlarda %13.1 görünüyor. Erkeklerde ise %10.6 görünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı Ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini bu şekilde açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsizlik oranı 1 puanlık artışla %11.3 seviyesinde gerçekleşti şeklinde bir veri var elimizde. İşsizlik oranı neye bağlı?
Şimdi aslında ilk isterseniz metodolojiden başlayalım.
Tamam.
Şimdi işsizlik oranları üretilirken, yani Türkiye İstatistik Kurumu öncelikli olarak iş gücü nüfusunu belirliyor.
Evet.
Yani tüm ülkede yaşayanlar dahil edilmiyor istatistik çalışmaya. Ve burada 15 yaş ve üzeri, 15 yaş ve 64 yaş arası grup gibi iş gücü nüfusu belirleniyor. Ve bu daha sonra bu grup içinde kimler çalışmak istiyor, kimler çalışmak istemiyor. Buna iş gücüne katılım oranı diyoruz. Şimdi Türkiye'de iş gücüne katılım oranı tam şu anda %50.
%50'miz çalışmak istiyor.
Evet, yani şu anda evet ben hazırım, çalışabilirim. Yani bu iş gücü nüfusu içinde olup tamam ben hazırım, çalışmak istiyorum diyenler tam %50. Şimdi iş gücü nüfusumuz bizim tam 57 milyon kişi, 57,5 milyon çalışmak iş gücü nüfusu. Şimdi bunların yarısı çalışmak istiyor. Yani 28 milyonu çalışmak istiyor. Ve biz de bunun 25,4 milyon kişisine iş bulmuşuz. Ve 3,2 milyon kişi de şu anda işsiz. Dolayısıyla bu oranı 28'e oranladığımızda 11,3 gibi bir işsizlik rakamı çıkıyor. Şimdi 11 nokta aslında iş gücüne katılım oranı biraz daha yüksek olsa o zaman rakam biraz daha büyüyecek. Yani Avrupa normlarına çıktığımız tabii örneğin %60'lara çıktığımız takdirde 57'nin %60'ı ki bu 32-33 milyon kişi olacaktır. Eğer biz 33 milyon 25 milyon kişisi iş buluyorsak 8 milyon işsiz olacak demektir.
Doğru, tabii.
Onun için biraz bu iş gücüne katılım oranının da düşük olması, işsizlik oranı biraz
düşük
daha düşük olmasını sağlıyor. Şimdi 11.3 biraz yüksek ama tabii bizim için çok önemli olan tarım dışı istihdam. Çünkü yani kırsal kesimde istihdam edilenler biraz daha üretime katkısı sınırlı olanlar. Bir de tarım ve hayvancılık sektörü. Tabii ekonomik performans dediğimiz zaman daha çok tarımın dışındaki sektörler önemlidir. Şimdi ona da bakıyoruz. Tarım dışı işsizliğe baktığımızda maalesef 13.4 civarında ki bu geçen sene aynı dönemde 12'ler civarındaydı.
Maalesef diyoruz.
Evet. Yine maalesef diyoruz. Bir de dikkatimizi çeken tabii genç nüfustaki işsizlik oranı. Yok. O da geçen sene 17.7 iken şimdi %20'lere kadar çıkmış.
Artış
var. Yani bu biraz tabii bardağın boş tarafı.
Gençlerin işi daha zor ama değil mi hocam? Bu konuda.
Kesinlikle. Yani bizim öğrencilerimiz eskiden bir çok mutlu olurlardı mezun oluyoruz diye. Şimdi ya. Karalar bağlıyor. Yani dördüncü sınıf çocuklarını böyle gülerken hiç göremiyoruz. Hepsi şimdi ben asıl bundan sonra ne yapacağım? Hayatta balayı dönemi bitiyor gibi maalesef hepsinde böyle bir izlenim var. Hepsinde bir arayış var. Dediğiniz gibi genç nüfusta işsizlik biraz daha önemli. Çünkü motivasyonları da önemli. Yani ilk kez çalışacaklar. O süreç uzadıkça tabii o motivasyonları da bozuluyor. Tabii. Konsantrasyonları azalıyor. Bu bağlamda kesinlikle önemli.
Evet.
Ama tabii bir bardağın dolu tarafında da yani bizi sevindirecek bir rakam da şu. Sosyal güvenlikten mahrum çalışanların oranı her ne pahasına olursa olsun aşağı doğru geliyor. Yani işsizlik oranı yükselse dahi sosyal güvenlikten yani kayıt dışı çalışanların oranı düşüyor.
Az oluyor.
Ki şu en son rakamda %32.4'ler seviyesinde.
Kaçtan indik hocam?
Vallahi 50'ler sınırlarına kadar yani düşünebiliyor musunuz? Yani iki çalışandan bir tanesi kayıt dışında,
kayıt dışı
diğeri kayıt içi çalışıyor. Yani sosyal güvenlikten mahrum çalışıyor.
Ya, tabii.
Şimdi tabii bu oran yani sosyal güvenlikten mahrum olması önemli. Diğer bir boyutu da şu. Kayıt dışında olduğu için aldığı geliri tahmin edebiliyoruz. Yani en fazla asgari ücret kadar kayıt dışında olduğu için asgari ücret kadar bir geliri oluyor. Ki o da tabii ki ekonomiye katkısı çok düşük kalıyor. Artı tasarrufa katkısı çok düşük kalıyor. Ki cari açıkta tasarruf yatırım dengesizliği olarak da açıklıyoruz. Tasarruflarımız da düşük olduğu için maalesef cari açıkta olumsuz etkilenebiliyor. Onun için kayıt dışı oranın azalması hem biraz daha insanların gelirlerinin artabilir. Çünkü kayıt içinde olduğu için en az bir asgari ücret vermeli ya da diğer hakları vermesi gerekiyor. Bu bağlamda kesinlikle önemli. Ama bu iki değindiğimiz konuyu yan yana getirdiğimizde.
Yani cari açık işsiz değil mi?
Evet bakın orada da temel sorunlardan bir tanesinin üretim üretim modeli altını çizmiştik. İşsizlikle de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani montajdan öte üretim yaparsak, katma değeri yüksek mallar üretir isek, vasıflı iş gücü.
Birbirine çare olacak konular sanki değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani böyle bir üretimde verimlilik artışı, üretim daha doğrusu, yerli aramaların kullanılması, katma değerlerin yaratılması. Kesinlikle bunlar hem istihdam yaratacak,
tabii.
Hem bizim ithalatımızı sınırlayacak, hem ihracatımızı arttıracak. Dolayısıyla cari açık makul seviyelere gelmiş olacak. İşsizlik oranı da aynı şekilde makul seviyelere gelmiş olacak. Yani tamamen odak noktasında yatan şey bu. Yani bir ekonomi muhakkak üretim yapması gerekiyor. Evet. Yani üretim yapmadan olmuyor. Yani özellikle böyle bir konjonktürde bir de tüketimi teşvik ettiğiniz takdirde o zaman krediler çok artıyor. İki, cari açık artıyor. Çünkü ithalat yapıyorsunuz. Tüketim yaparken biz sadece yerli mal tüketmiyoruz. Tabii. İthal malı da tüketiyoruz. Onun için üretim çok çok önemli.
Hani şöyle bir istatistiksel olarak baktığınızda hocam, bu işsizlerin büyük bir bölümünün üniversite mezunu olduğunu görebiliyor musunuz?
Yani şey, tabii bu istihdam edilenler TÜİK'in verdiği detaylarda örneğin lise ve altı istihdamlarda oran %70'lerin üzerine çıkabiliyor. Evet. Yani o eğitim düzeyine sahip kişilerin her 100 kişiden 70 ve 70'in üzerindeki kişi iş bulabiliyor, istihdam edilebiliyor. Eğitim arttıkça maalesef biraz daha işsizlik artıyor, istihdam azalıyor.
Evet.
Yani tabii yine burada aynı noktaya dönüp aynı noktaya geliyoruz.
Evet.
Tabii burada şu da çok önemli. Bizim Türkiye ekonomisinin iş gücü ihtiyacı ile eğitimin de senkronize gitmesi lazım.
Doğru.
Yani bizim hangi vasıfta, hangi konuda iş gücüne ihtiyacımız var.
Varsa eğitimde o şekilde.
Eğitimde buna paralel olması lazım. Ona göre işte endüstri liseleri, ticaret liseleri gibi üniversite altı eğitim sistemi de buna göre yapılandırılması lazım.
Evet.
Üniversitelerin de ihtiyaca göre.
Doğru hocam.
Kontenjanların, bölümlerin ayarlanması lazım.
Hı-hı.
Yani dolayısıyla bu iş gücünü, özür dilerim, istihdam o sorunu çözebilmemiz için tabii ki bu diğer destekleyici alanlarında muhakkak devreye girmesi gerekiyor.
Cahit hocam, ağzınıza sağlık.
Rica ederim.
Çok teşekkür ederiz. TOB Üniversitesi İktisat Bölümünden Cahit Sönmez'di, Doktor Cahit Sönmez'di ikinci konuğumuz sayın dinleyenlerimiz. Böylelikle izdüşümün sonuna gelmiş olduk. Ali İhsan Yıldız sesimiz size ulaştırdı ve ben Yasemin Pamukçu Başar sizlerleydim. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı, biliyorsunuz. Kendisi hasta olduğu için Gülşen Ayvaz vardı tam da karşımda. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İzdüşüm.